Sayfa 155. 27. Bu olup biten işlerden kızın babası Lebi Paşa'nın hiç haberi yoktu. Tahire Hanım, Lemiye'yi odasına götürüp özlem yaşlarıyla sevinç çığlıkları koparan ihtiyar dadısının özenli bakımına bıraktı. Sonra bu önemli haberi vermek için paşanın yanına girmeye hazırlandı. Küskün, karamsar baba için bu bir müjde mi olacaktı, bir darbe mi? Bu haberin nasıl karşılanacağı zavallı anne bir türlü kestiremiyordu. Kaçışı arkasından kopan birkaç sert fırtınadan sonra kızın adı paşanın önünde hiç ağza alınmaz olmuştu. Onu anlamaya, düşündürmeye yol açacak şeyler beynine çarpan Samyeli gibi talihsiz adamı tıkıyor, morartıyor, ölümcül durumlara düşürüyordu. Kızın evdeki varlığını saklamak da bir mesele. Aile namusuna, onuruna ilişkin konulara pek mutaassıp ve ciddi olan paşayı bu saklayış da şüphesiz çok fena etkileyecekti. Ne olursa olsun söylenmesi gerektiği bir şeyi 5-10 saat birkaç gün gizlemede hiçbir fayda yoktu. Belki artacak tehlike vardı. Tahire Hanım, onun sıcağı sıcağına olayı öğrenmesi için zihninden uygun bir başlangıç hazırlayarak paşanın yanına girdi. Adamcağız gözlüğü önünde, sigarası elinde, 60 yılın beynine yığdığı yük altında durgun, çatkın kitap okuyordu. Eşinin odaya girişinde, tutumunda, renginde hemen bir başkalık sezinledi. Kitaptan başını kaldırdı. Karı koca bir süre sessiz duruk gözlerle bakıştılar. Biri söylemekten, öteki dinlemekten titriyor gibiydiler. Eşinin son derece kendini zorlamasına karşılık heyecanını yenemediği belliydi. Paşa bundan haberin Lemiye ile ilgili olduğunu hemen sezinledi. Acaba ne vardı? Pek önemli bir şey olmasa eşi onun önünde kaçak kızdan söz açmaya cesaret edemezdi. Kız tehlikeli, kötü bir duruma mı düştü? Yoksa öldü mü? İşleyeceği felaket haberleri ne denli korkunç ve acı olursa olsun, Lebi Paşa bu ahlaksız kızının uğradığı kötü sonuca karşı acı duymayacaktı. Bir pulat gibi etkisiz bulunmak için hazırlandı. Paşanın birdenbire sertleşen yüzü önünde Tahire Hanım kızara bozara sesinin içe işleyen en yumuşak ve yalvarıcı perdesinden "Paşam, size bir şeyden söz açmak için acımanızı, müsaadenizi rica ederim." Lakin biraz sararan yüzünde hiçbir kas kımıldamadı. Bebeklerinde birer mum parlayan gözlerini eşine dikti. "Söyle," dedi. Tahire Hanım karşısındaki yüzün aldığı olağanüstü gerginlikten kopacak korkunç borayı anlayarak ağzının güçleşen anlatma görevini gözlerine bıraktı. Öpmeye atılacak gibi paşanın ayaklarına diktiği gözlerinden şıpır şıpır yaşlar akıyor, bu suskun, bu içli anlatımıyla kocasındaki baba yüreğini ısıtarak yumuşatmaya uğraşıyordu. Lakin paşa gittikçe daha çok sertleşme tutumuyla "Ben mahalle mektebi hocası değilim, sen de çocuk değilsin, söyle." Tahire Hanım katılır gibi bir ağlama sağanağıyla "Lemiye," dedi. Sözünün arkasını getirmeye hıçkırıklar engel oldu. Paşa bir süre sustuktan sonra
Lemiye?"
"Burada."
"Nerede?"
"Odasında." Paşa Lemiye'nin dönüp geri geleceği olanağını hiç aklına getirmemiş, yalnız onunla ilgili bazı haberler işitmeye hazırlanmıştı. Hiç beklemediği bu sözü duyunca birdenbire parlamadı. Tahire Hanım'ı şaşırtacak dayanıklı bir durgunluk ve sessizlik gösterdi. Kadın kocasının aldığı bu yumuşak tutumu yüreğinde birdenbire kaynayan babalık şefkatinin etkisine vererek cesaretle geldi. Boşandı. "Ah cahil kız, şeytana uydu. Bir fenalıktır etti. Abuk sabuk bir mektup yazdı. Hep farfaralık, hep cahillik. Yüreğinde bir kötülük yok. Damarlarında dolaşan hep sizin kanınız, benim kanım. Babam kucağından kaçıp da nereye gidecek? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği kürkçü dükkanı işte. Biz onun yaptığını çocukluğuna vermedik. Boş yere üzüntüden öldük. Ettiğin bin pişman. Ulu Tanrımız bile tövbe edenlerin büyük günahlarını bağışlıyor. Kızımızdır. Paşacığım, nereye atacağız? Getireyim iki ayaklarınızı öptüreyim. Siz de arkasını okşayıverin. Olsun bitsin. Bizim kızımız, bizim ırzımız, bizim namusumuz. Köpekler gibi sırt üstü süründü geldi. babalık şanına. Paşa şahadet parmağını dudaklarına götürüp eşine sus işareti vererek, "Dinle," dedi. "Bu mesele bu kadar çaşaronluk götürmez. Sürtüp sürtüp gelmiş ne demek? Şimdiye kadar neredeymiş?" Bu soru hanımın beynine korkunç bir tokmak gibi indi. Kadınlarda kimi kez apaçıklığa karşı erkekleri kandırmak için kendilerine büyük bir güven ve yalan için inanılmaz bir cesaret vardır. Tahir Hanım bu tehlikeli anda da bu alışkanlığına kapılarak, "Nerede olacak? Arkadaşı kızların evlerinde. 3 gün Nevhayel'de, 5 gün Şaheser'de, can ciğer de olsa el evinde kaç gün oturulur? Baba bu canından başka nereye gidilebilir?" Tahir Hanım'ın yalanı pek açıktı. Lemiye baba bucağından arkadaşlarının evlerine oturmak için kaçmamıştı. O sevdiği herife gitmişti. Bu gerçek üzerinde duraksamanın hiç yeri yoktu. Paşa kızının kötü yola saptığını örtmek için 7 dereden su getiren annesinin bu açık aldatıcılığına tutuldu. Hiçbir şey söylemedi. Gözlüğünü çıkardı, kitabın üzerine koydu. Dalgın dalgın birkaç kez alnını kaşıdı. Şakaklarından ter damlacıkları sızarken düşünüyordu. Soğukkanlı görünmeye uğraşır zoraki bir aldırışsızlıkla odadan dışarı yürüdü. Besbelli kararını vermişti. Nereye gidiyordu? Ne yapacaktı? Tahir Hanım bir sonuç sezinlemişe benzer bir telaşla kocasının arkasından atılarak, "Paşacığım nereye? Ayaklarınızı öpeyim efendim. Öfkeye sert davranmaya lüzum yok. Üzüntü kaldıracak bir yaşta değilsiniz. Tanrı esirgesin. Kızın her türlü halinden geçtim. Tanrım sizi korusun. Bin lemiye yolunuza kurban olsun. Kendinize geliniz efendim. Bu dünyada hiç kimseye olmamış bir durum değil. Binlerce örneği var. Ne kötü olsa yine kızımızdır efendim. Atamayız, inkar edemeyiz. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ne siz boş yere üzülünüz ne de ona bir fenalık gelsin. Et tırnaktan ayrılmaz. Lemiye'ye bir hal olacak olursa yine acıyacak biziz. Ellere ne? Felaketimize karşı herkes dudak büküp geçer. Aman paşacığım, ayaklarınızın tozu olayım. Kendinizi tutunuz. Sonra ah demeyelim, eyvah demeyelim." Lebit Paşa, kıranta bıyıkları ürpermiş bir üzüntü içinde, hanımın telaşlarına karşı aldığı bir dilsiz ve sağır tutumuyla ve arada bir sendeleyerek ton ton yürüyor. Kadın çarpıntılarını dindirmek için bir eli yüreğinin üzerinde, öteki saçlarını yolmaya hazırlanır birer titremeyle başında, o da arkadan gidiyordu. Paşa kızının oda kapısını açtı. Lemiye dadısıyla karşı karşıya çay içiyordu. Babasını görünce fincandakini yarı yarıya dökerek bal mumundan bir heykel sarılığıyla ayağa fırladı. Dikildi kaldı. Baba kız karşı karşıya pek acıklı birkaç saniye durdular. Paşa hiç ağzını açmadı. Morarmış bir yüzle kızına doğru yürüdü. Dövecek miydi, öldürecek miydi, ne yapacaktı? Zavallı anayla yaşlı dadı sonucu bekleyerek tiril tiril titriyorlardı. Kızda ne bir yalvarma ve yüz suyu dökme, ne de geriye bir adım çekilir bir ürküntü izi. Babasının uslandırmak ve cezalandırmak için yapacağı her şeye karşı soluk bir mermer parçası gibi kıpırdamadan duruyordu. Paşa kızına ne bir tokat indirdi, ne bir yumruk, ne de öldürmek için cebinden bir silah çıkardı. Yalnız ilerledi. İki omuzundan sıkıca tuttu, odadan dışarı sürdü, merdivenlerden indirdi. Sokak kapısını açarak, "Yanlış gelmişsin hanım. Burası senin için baba yurdu değil, pek yabancı bir yerdir. Benim Lemiye adında bir kızım vardı, öldü. Seni hiç tanımıyorum," dedi. İki eliyle kızını sokağa itti. Tahir Hanım bütün çarpıntılarıyla bağırıyordu. "Paşa, bu yaşta bir kız başı açık sokağa kovulmaz. Nereye gidecek, neyle geçinecek?" Paşa mosmor titreyen dudaklarıyla, "Çağdaş kadın hukukça, dimaca, gövdece erkekle taslamam eşitmiş. Mektubunda yazdığı gibi. Gitsin batmanlık etsin, geçinsin. Bunlar ne ana baba hakkı tanıyorlar, ne de namus iffet kaygısı." Ve vahşi bir öfkeyle kapıyı itti. Gümbede kovulmuş kızın üzerine kapadı. 28. Kasım Necati şoför Raif'in otomobilini ne olur ne olmaz diye yan sokaklardan birine ve epeyce uzağa çektirmişti. Sonra içeride olup bitenleri anlamak için kalbi göğsüne sığmaz, bütün damarları ok gibi atar bir merakla Lebip Paşa konağının çevresinde dört dönüyordu. Evin dışarıya hiç sır sızdırmaz inatçı suskunluğunda uğursuzluklar seziyordu. Ona içeride Lemiye'ye işkence ediyorlar gibi geliyordu. Ortada hemen hiçbir şey yokken onu paşa babası bir cani gibi bir Kürt bekçinin soluk aldırmaz gözcülüğü altında odaya kilitlemişti. Acaba bu kez nikahsız bir delikanlının kolları arasından döndükten sonra ne gibi ağır bir cezaya çarptırmakla uğraşıyordu? Kızın yardımına yetişmek olanağı bulunsa canını vermekten çekinmeyecekti. Sınır son bilmeyen çılgın aşkına hiç acımayan Lemiyesinin belki böylece biraz yakınlık duymasını kazanabilirdi. Necati en yakın bir köşe başını siper aldı. Bütün ruhunu oradan çıkacak en hafif bir sesi işitmeye başlamıştı. Bütün dikkatiyle konağı dinlerken kapının açıldığını gördü. Karamsarlıktan yüzü çürük bir meyve morluğu almış paşanın söz dinlemez kızını iki omzundan hızla dışarı iterek bir takım sözler arasında ''Gitsin vatmanlık etsin, geçinsin'' dediğini apacık işitti. Baba yurdunun şefkat kapısı Lemiye'nin üzerine bir daha açılmamak üzere böyle kapanmıştı. Üstündeki üstünde, başındaki başında, ayağındaki ince terliklerle dımdızlak Lemiye sokak ortasında kaldı. Yersiz, yurtsuz, ne yapacağını şaşırmış, kararsız bakışlarla etrafına göz gezdiriyordu. Bu yıldırım gibi inen felakete karşı zihninde henüz bir düşüncesi bile yoktu. Böyle on parasız nereye gidecek? Hangi bucağa sığınacak? Kimden merhamet şefkat dinlenecekti? Üzerinde bir kimlik kağıdı bile yoktu. Hangi bir yerden bir iş istemeye gitse, kendinin kim olduğunu ve o güne değin ne hizmetlerde bulunduğunu, geçmişini soracaklar, iyi haline ilişkin belgeler, diplomalar isteyeceklerdi. O, şimdi uygarlık, yurttaşlık haklarından yoksun serseriler sırasına geçmiş, polisin aradığı şüphelilerden olmuş gibiydi. Lemiye kararsız, çaresiz, fakat hala inatçı ve dik başlı. Döndü. Doğduğu günden beri kendine sıcak, şefkatli bir yuva olmuşken, şimdi kapısını kapalı tutan, yabancı ve merhametsiz duran konağa baktı. Babasına bir iki yumruk salladı. Hınç ve tiksinti saçan gözlerini etrafına gezdirdi. Ceketinin yakasını yüzüne çekti. Böylece biraz kapandıktan sonra hızlı adımlarla yürüdü. O sırada karşısına Kasım Necati çıktı. Delikanlı boynu bükük, büyük bir huzura çıkmış gibi saygıyla elleri göğsünde, başı önünde zavallı, güçsüz, aşağılanmış, yalvaran alnı ve sulanan gözleriyle merhamet dilenerek durdu. Lemiye, her bir örneğinde titreyen aşk tutkunluğuyla kendine ateşlerini konuşmaksızın anlatan bu gence, karamsar bir alayla, sert ve merhametsiz bakarak, ''Necati'' dedi. ''Hayatımın en acıklı bir anında yine karşıma çıktın. Bu kız babasının evinden kovuldu. Onu elde etmek için işte en uygun bir fırsattır dedin. En gaddarca senetleri imza ettirmek için bazı züğürtlerin ölümle savaştığı anları bekleyen tefecileri gibi yolumu kestin. İşte sokak ortasında kalmış bir kız. Bir lokma ekmekle bir sıcak oda karşılığında her dediğimi kabul eder gibi ham hayale kapıldım. Çekil yolumdan. Ben senin anladığın beceriksiz, düşkün kadınlardan değilim. Üzerime gelecek her felaketle boğuşmayı göze aldım. Senin gençliğin, kabadayılığın, hovardalığın, azgınlığın, gözdağı vermen, aşkın, benim için her şeyi göze alışın bana vız gelir. Ben bu dakikada yalnız senden değil bütün erkeklerden tiksiniyorum. Kasım Necati en yalvaran, en içten titrek sesiyle, ''Ah meleğim, benim sana olan sönmez ateşimi, içten bağlılığımı, gönlümün değişmez sonsuz sevgisini bilsen, böyle söylemeye dilim varmaz. Aşkın da ateşin de ruhun da gönlün de yere batsın. Ben şimdiye kadar yakından yakınına bir erkek kalbi tanıdım. Bütün öteki erkek kalplerinin de hep bu biçimde yaratıldığını artık ant içebilirim. Erkekler olmayaydı, kadınlar melek olarak gökte kalırlardı. Kendi heveslerinize uydurmak için bizi süründüren, kötü yollara itip düşüren, alçaltan, ayartıcı, yalancı, ahlaksız eden hep sizsiniz. Gönül tuzağına düşürmek için ilk kelimeleriniz hep böyledir. Ah meleğim, ruhum, yoluna öleceğimle başlar. Sonra kollarınızın arasından melek olarak giren kadın, hevesinizi söndürdükten sonra oradan en pis, kötü ve korkunç bir ifret iğrençliğiyle çıkar. Yolumuza ölmezsiniz. Fakat en hayvanca istekleriniz uğruna öldürürsünüz. İstatistikleri incelerseniz, bugüne dek kadınlar kaç erkek öldürmüştür? Erkekler kaç kadını kadına kıymıştır? Bu iki insan türünden hangisi daha vahşi ve öbürü için daha zararlıdır? Anlaşılır. Beni bu duruma düşüren bir erkektir. Beni baş açık sokağa atan babam bir erkektir. Uğradığım bu felaketten yararlanmak için yalvarıcı görünen, ayartıcı bir tutumla karşıma çıkan sen bir erkeksin. Adınız Behçet Hilmi olsun, Kasım Necati olsun, Lebi Paşa olsun. Yaratılışınız, ruhunuz hep birdir. Hep aynı yaratıklarsınız. Kadın cellatları. Lemiye sert bir öfkeyle yürüdü. Necati'ye yine ardını bırakmayarak, "Yanılıyorsun canımın içi. Her erkek bir değildir. Eğer ben seni hayatımdan bin kat fazla sevmiyorsam, namertlerin namerdi, alçakların alçağı olayım. Behçet İlmi ile apartman odasında geçen o tüylerimi ürperten, beynimi kavuran konuşmanızı kapı arkasından dinlerken hüngür hüngür ağlıyordum. Katil olmamak için kendimi tutmaya uğraşarak can çekişiyordum. Şimdi emret, halinin vücudunu yarım saatin içinde dünyadan kaldırayım. Onu mezara götürsünler, beni dar ağacına. İkimizden de kurtulursun. Bütün erkekleri kınıyorsun. Pek güzel. Fakat bir kere de benim gönlümü dene. Aşkımı dene." Lemiye gözlerinden öfke şimşekleri saça saça, "Denemeye ne hacet? Senin de ne mal olduğunu öğrendim." Necati boğulur gibi bir çarpıntıyla, "Nasıl?" "Oturduğum apartmanın nerede olduğunu kim araştırıp buldu? Özel yaşayışımı alttan alta anlamak için bugünkü baskıdan bir süre önce o casus genç karıyı bulunduğum apartmana kim gönderdi? Sonra annemi ve Nebile ile çocuğu usulca getirip Behçet Hilmi ile birlikte baş başa otururken salondan içeriye kim salıverdi? Sonra hep bunlar yetmiyormuş gibi babamın evinde nasıl karşılaşacağımı, neye uğrayacağımı anlamak için sokağımızda bir gözetleme yeri bularak kim bekledi? Hep bunları yapan senden başka birisi mi? Söyle. Daha öncesi var. Benim Behçet'le olan sevişmemi imzasız mektupla babama kim ihbar etti? Söyle. Göğsünde gerçek bir aşk tutuştuğunu iddia eden bir adamın gönlünü bu denli hainlikler saklayabilir mi? Kendince sevgi adı verdiğin uğursuz bir duygu için beni ne kertelere düşürdüğünü gör. Sonra yüreğindeki aşkın büyüklüğünden, kutsallığından, yüceliğinden söz et. Eğer her aşk böyleyse bütün aşıklar cehennemin dibine gitsin. Sen de onlarla birlikte." Lemiye yine yürüdü. Fakat Necati bu ağır, bu alçaltıcı suçlamalardan yılmayarak kızın ardından yine ayrılmadı. Lemiye dönerek, "İşte senin sevginin bayağılığını, vicdansızlığını yüzüne karşı döne döne ispat ettim. Hala kovulmaktan utanmaz bir çingene yüzsüzlüğüyle arkamdan gelmeye utanmıyor musun?" "İsteğim de, düşüncem de, aşkım da vicdana aykırı hiçbir şey olmadığı için utanmıyorum. Sevgim şeriata, hakka uygundur. Tanrı'nın esirgemeden verdiği gür bir güçle gönlümde tutuşturduğu bir sevgiden niçin sıkılayım?" "Aldanıyorsun Lemiye hanımefendi. Uğradığın bu çirkinin çirkini hiyanetten gözlerin kararmış. Behçet Hilmi ile benim aramdaki mesafeyi göremiyorsun. Her erkeği bir sanıyorsun. Kendimi tutamıyordum. Ne yaptığımı bilemiyordum. Seni Behçet'in nameşru döşeğinden kurtarmak için başka bir yol bulamadım. Yarı çıldırmıştım. Yaptığımdan hemen hemen sorumsuz bir durumdaydım. Öyle yaptım. Bununla birlikte bu yaptıklarım senin sandığın gibi hakkında büyük bir kötülük değil, büyük bir iyiliktir. Ne düzenci bir canavar olduğunu şimdi anladığın o kalpsiz herifin kolları arasından seni bir an önce kurtarıp almak iyilik sayılmaz mı? Hala mı aldanmak istiyorsun? Hala mı onun çirkin sevdasının oyuncağı kalmak istiyorsun? Necati, herkes kendi mantığını kendi gönlüne, duygusuna uydurmak ve hakkı kendinde görmek ister. Lakin sokak ortasında böyle felaketli bir zamanımda bu kadar uzun sözlere ne lüzum var? 40 dereyi bir tepe keser. Sana bir şey söyleyeyim. Haklı olup olmadığını anlarsın. Necati sapsarı bir titremeyle, söyle. Ben seni sevmiyorum. Sevemiyorum. Zorla kendini bana sevdirmekle nasıl bir hak görüyorsun? Sen beni hiç sevmedin mi? İnkar edemiyor, susmayla itiraf etmek istiyorsun. İnkar etsen mektuplarını çıkaracağım. Gözyaşlarımla ıslata ıslata her gün 100 defa okumaya doyamadığım mektuplarını. Haktan vicdandan söz ediyorsun. Durmadan bu mektuplarla bana gözdağı vermekten de vazgeçmiyorsun. Gözdağı değil. Böyle bir şey asla aklımdan geçmez. Bu mektuplardan vicdana aykırı yararlanmaya kalkışmayacağıma namus üzerine söz veriyorum. Öyleyse benden umudunu kes. Seni sevemeyeceğim. Allah'a ısmarladık. Dur. Madem ki sen beni bir kere sevdin, madem ki gönlünde beni sevmek yeteneği vardır, bir gün gelecek yine beni seveceksin. Ne vakit? Aşkımın büyüklüğünü, içtenliğini, tanrısal olduğunu iyiden iyi anladığın gün. Aldanıyorsun. Aşk temcit pilavı değildir. Bir insanın gönlünde soğuyup soğuyup ısınmaz. Aldanmıyorum. Buna olan güvenim, Tanrım'a olan inancım kadar sağlamdır. Bir daha söylüyorum ki yanılıyorsun. Lemiye bütün hızıyla yürüyüp kaçmak ister. Necati bırakmayarak. Nereye gideceksin? Kendisini büyütüp yetiştiren babasını dinlemeyen bir kız ne yapacağından sana hesap vermek zorunda mıdır? Gideceğin yeri seçmene karışmıyorum. Canın nereye isterse oraya git. Lakin pek açık saçıksın. Müslüman bir aile kızı bu kılıkta caddeye çıkamaz. Sana ne? Beni bu kılıkla sokağa atan babam değil mi? Onun gönlü vicdanı razı olduktan sonra sana ne halt etmek düşer? Sokağın içinde otomobil hazır duruyor. Bin. Köşeye çekil. Ne olduğunu kimse anlamaz. Emredeceğin yere kadar seni götüreyim. Fena kurnazlık değil. Ne demek? Ne demek olacak? Böylece gideceğim yeri öğreneceksin değil mi? Beni çocuk mu sanıyorsun? Necati gülümseyerek, anan yok, baban yok, sevgili Behçet'in yok. İnsaf et, ben seni böyle sokak ortasında kimsesiz, yersiz, yapayalnız bırakabilir miyim? İsteyene davranışına karışmıyorum. İrade senin. Fakat yalnız gideceğin yeri bileyim. Bulunduğun evin sokağında kapı eşiğinde sadık, bekçi bir köpek gibi başımı kuyup yatayım. Necati, ben seni sevmedikten, sevemedikten sonra kendini köpekler yerine değil, pek çok aşağılasan yine boş. Böyle bayağılıklarla gönlümü çelemezsin. Bırak beni. Ben şimdi feleğin vurduğu bir kimseyim. Uğradığım felaketler yetmiyormuş gibi başıma sen de bir bela kesilme.
Bırakamam Lemiye. Aşkı, sevdayı bir yana atalım. İnsanlık adına seni bu halde yalnız bırakamam. Gel otomobile.
Otomobiline bileyim de beni istediğin yere uçur. Kimsenin gelip bulamayacağı bir deliğe tık. Behçet Bey'e kendi ayağımla gittim. Şimdi de böylece senin eline düşüp kapatman olayım öyle mi?
Böyle bir cinayeti aklına getireni Allah Kahhar ismiyle kahretsin. Bin, nereye istersen oraya götüreyim.
Necati, sinirlerimin böyle berbat bir zamanında sabrımla bu kadar oynama. Hiçbir şey yapamazsam şimdi yerden bir taş alır kafanı patlatırım. Başıma salt bir bela kesilmek üstlemesinden vazgeçmeyeceksen yılmam. Bana musallat olan belalar arasında seninle de uğraşırım. Çünkü artık alın yazıma karşı savaş açtım. Lemiye yürür. Necati üstelemesinden azıcık olsun vazgeçmediğini gösterir bir inatla yine ardını bırakmaz. Kız bütün öfkesiyle başını çevirerek,
''Behey utanmaz vicdansız, benim üzerimde nasıl bir vasilik hakkı, bir koruma hakkı görüyorsun? İşte ben başı açık sokağa çıktım. Şimdi şurada gönlüm hangi erkekten hoşlanırsa onunla gideceğim. Bunun daha ötesini söyleyeyim mi?' yerden bir taş kaparak bütün gücüyle Necati'nin suratına fırlatır. Necati'yi büyük bir tetikle yana sekerek kazayı atlatır. Lemiye bir ikinci taş alarak, ''Daha da gelecek misin?''
''Geleceğim. Kıyamete kadar. Mezara kadar. Kendisine bağlanacağın herifi öldürünceye kadar geleceğim.''
''Peki. Polise gideceğim. Olup bitenleri hep anlatacağım. Beni senin izleminden kurtarmaları koşuluyla nereye götürürlerse oraya gideceğim.''
Lemiye sesinin bütün gücüyle,
''Ümmeti Muhammed yetişin, katil var!''
diye bağırınca yakın sokaklardan pat pat koşuşanlar olur. Necati çekilip gizlenir. Ne olduğunu soranlara Lebi Paşa'nın Yılmaz kızı saldırıya uğradığını söyler ve yoluna devam eder. Kasım Necati avını bu kez açık bir uzaklıktan gizliden gizliye gözlemeye koyulur.
16. ayrımın sonu. Sayfa 165.